Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber hem Galaxy Nexus'u tekrar hatırlayacağız, aynı zamanda Galaxy Nexus için yeni gelen Android 4.1 güncellemesindeki yeniliklere bakacağız. Erdi, Galaxy Nexus için oldukça detaylı bir inceleme yayınlamıştınız fakat şimdi 4.1 güncellemesinde hatırlanması amacıyla telefonun teknik özelliklerini görüntülemekte yarar var. Çünkü Galaxy Nexus her ne kadar çıkışı üstünden belli bir zaman geçmiş olsa da hala güçlü bir telefon diyebiliriz.
Evet, özellikle de Android 4.1 ile birlikte taze bir kan aşılaması yapıldı Galaxy Nexus'a. Galaxy Nexus hala güncelliğini korumakta olan bir telefon. Evet, HTC One X ya da Samsung Galaxy S3 ile kıyasladığımızda artık yavaş kaldığını ya da zayıflamaya başladığını söyleyebiliriz. Ancak üzerinde çift çekirdekli bir işlemci var. 1.2 GHz'de çalışan OMAP 4460. İşlemci tarafında ve bellek tarafında hala rekabetçi bir telefon. Ancak bu telefonun zayıf kalan nokta PowerVR SGX 540 grafik birimi. Çünkü hem Tegra 3 hem de Mali 400 tarafında, yani ARM'ın kendi geliştirdiği grafik birimle kıyasladığımızda performans olarak, grafik performansı olarak ki artık Android'de oyun çok önemli noktaya gelmiş durumda, şu anki modern, güçlü üst seviye telefonlara nazaran bir miktar geride kaldığını söyleyebiliriz.
Hatta şöyle söyleyebiliriz, her ne kadar bu telefonun HD bir ekranı bulunsa da 4.65 inç boyutlarında 1 GB belleği de bulunuyor. Tamam, çift çekirdekli 1.2 GHz işlemcisi de var fakat GPU'su nedeniyle Galaxy S2'nin aslında performans olarak arkasında kalan bir telefon.
Evet, grafik birimi olarak Galaxy S2'nin gerisinde kalan bir telefon ki zaten Galaxy S2'de de Mali 400 vardı. Şimdi Galaxy S3'te de bir miktar daha hızlı çalışan Mali 400 var. Ama genel olarak 4.1'i alan ilk telefon olarak hala güncelliğini koruyor ki zaten çıkışının ardından hemen Türkiye'ye gelmedi. İçerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde birkaç ay önce Türkiye pazarına girdiği için bizim kullanıcılarımız, bizim okuyucularımız için de yeni bir telefon olarak söyleyebiliriz aslında Galaxy Nexus.
Evet, yeni bir telefon olarak da gösterilebilir. Özellikle 4.1 güncellemesiyle beraber telefon tekrar doğdu. Çünkü Android telefonlara baktığımızda 4.1 güncellemesindeki en büyük yenilik bence arayüzdeki hızlanma. Android telefonlarda insanların en çok şikayet ettiği şey arayüzün bazen geç tepki vermesi. Ya da animasyonlarda bu kasılma denen takılmaların yaşanması. Fakat bunun yaşanmasındaki neden aslında Android'in çekirdeğinden, doğasından gelen bir şeydi. Telefonlarında çok fazla yapabileceği bir şey yok, işlemciler ne kadar hızlanırsa hızlansın. Çünkü siz parmağınızla dokunduğunuzda ekrana aslında Android o arayüze ilk önceliği hemen tanımıyordu. İşlemcinin düşük bir hızda çalışıyorsa hızlanması bekleniyordu. Daha sonrasında ise diğer işlemler bitirilip ekrana öncelik veriliyordu. Bu da animasyonların takılarak gelişmesine, takılarak görünmesine neden oluyordu. Fakat 4.1 ile beraber gelen yeni teknoloji sayesinde artık siz ekrana dokunduğunuz anda telefon ilk önceliği ekrana veriyor. Tamam, arkadaki işlemler devam ediyor. Yani sonuçta multitasking işlemeye devam ediyor. Arkadaki işlemler durmuyorlar fakat ekrana ilk öncelik verilerek dokunuşunuza sizin animasyonu olabildiğince net, akıcı bir şekilde görmeniz sağlanıyor. Aynı zamanda triple buffering ile beraber de 60 kare saniye oranı sürekli sabit tutuluyor. Animasyonlar, akışlar inanılmaz akıcı olmuş. Bu sadece telefonun kendi arayüzünde değil, Twitter, Facebook benzeri uygulamalarda da aynı şekilde çalışıyor. Uygulamalarda da artık süper akıcı bir Android deneyimi garanti altına alınmış.
Evet, zaten Android 4.1 için üzerine durulan en büyük güncelleme Project Butter adı verilen yeni arayüz güncellemesiydi ki Google'un iddiası şu, zaten Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman da ortaya çıkıyor. Yani yağ gibi akar diyor Google yeni arayüzü için. Hakikaten telefonu elinize aldığınız zaman da bunun öyle olduğunu görüyoruz. Galaxy Nexus zaten burada farklı kılan Google telefonu olması oldu. Çünkü 4.1 güncellemesini hemen Galaxy Nexus sahipleri zaten çıkar çıkmaz aldılar. HTC One X ya da Galaxy S3 sahipleri ise biraz daha bekleyecek gibi görünüyor.
Hatta hani biraz daha derken burada belki de 1-2 ay daha bekleyecekler.
Belki 1-2 ay, doğru söylüyorsun. Ancak ben 4.0 kadar bekleneceğini düşünmüyorum bu sefer. Çünkü Android 4.1 yeni bir telefonla birlikte gelmedi. Zaten var olan bir telefon üzerine çıkardılar. Dolayısıyla diğer telefonlar için de muhtemelen çok çok uzun süreler olmayacaktır. Ancak yine senin de belirttiğin gibi belki 1 ay civarında bekleme durumumuz olabilir. Şimdi arayüzü hızlandırmak için Google bazı işletim sistemini aslında baştan ele almışlar ve 4.0 üzerine neleri düzeltebiliriz ya da nereleri hızlandırabiliriz diye ciddi bir çalışma yapmışlar ki zaten ilk tanıtıldığında da Galaxy Nexus'un hem 4.0 hem de 4.1 versiyonunu RED kameralarla yüksek hızda çekip aradaki performans farkını da göstermişlerdi.
Evet, aslında animasyonun ne kadar sürekli olduğunu 4.1'de görebiliyoruz burada.
Kesinlikle doğru.
Diğerinde bir kesinti söz konusu fakat 4.1'de herhangi bir kesinti yok. Sürekli olarak ne görmemiz gerekiyorsa onu görüyoruz.
Senin de zaten az önce söylediğin gibi triple buffer olayı var. Burada üçlü tamponlama yapıyor ve Wisting zamanlamanın arttırarak arayüzün kare saniye performansında 60 kare saniye, yani 60 FPS'ye çıkarmışlar. Burada yapılan bu üç önemli yenilik arayüzdeki geçişlerin son derece akıcı, son derece hani o yağ gibi bakar teriminin karşılığını verecek şekilde olduğunu görüyoruz ki Android kullanıcıları uzun süren neden iPhone'daki geçişleri biz yapamıyoruz tarzında serzenişte bulunuyorlardı. Artık belki de daha iyisinin Android'de olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem arayüz hem de uygulamalar arasındaki geçiş kusursuza yakın neredeyse.
Bir de bunun güzel tarafı, şimdi HTC One X, Galaxy S3 gibi telefonlara baktığımızda hepsi inanılmaz güçlü donanımlara sahipler. Özellikle Galaxy S3 zaten şu anda en yüksek performanslı telefon olma özelliği taşıyor. Fakat bu telefonların hepsinde arayüzlerde takılmalar mevcuttu. Şimdi onlardan çok daha az bir işlem gücüne sahip telefonda bu tip bir arayüzün sağlanabiliyor oluşu, One X ve Galaxy S3'te nelerle karşılaşabileceğimizin de aslında bir habercisi oluyor. Yani artık güç bağımsız olarak telefonlarımızda akıcı arayüz garanti altına alındı. Telefonlarımızı gerçekten hani o quad core'unun, dual core'unun hakkını vere vere kullanabileceğiz artık.
Burada hani ilk tanıtım yapıldığında şöyle bir soru da kızlara gelmişti. Acaba sadece arayüz tarafında mı böyle bir hızlandırılım yapıldı? Hani bir kozmetik bir güncelleme miydi bu? Ancak Google kendi uygulamalarının özellikleri yeni arayüzü adapte etmek için çok ciddi çalışma sarf etmiş. Hani burada kamera uygulamasından tutun da kişiler rehberine kadar pek çok arayüz, uygulama arayüzü, yeni Project Butter adı verilen arayüzü adapte edilerek uygulama arasındaki geçişte.
Tabii daha böyle animasyonları daha fazlalaştırarak aslında bu teknolojinin ne kadar değerli bir şey olduğu da gösterilmeye çalışılmış. Kameraya falan geleceğiz ileride ama benim üstüne durmak istediğim bir konu da var ki hani bu akıcılıktan, yağ gibi akıştan bahsediyoruz tabii ki tarayıcı. Şimdi bir gerçek var, Galaxy Nexus bu güncellemeden önce de zaten tarayıcı performansıyla üst taraflarda yer alan bir telefon. Hatta One X'ten bile çok daha iyi bir tarayıcı performansına sahip. Fakat son güncellemeyle beraber tarayıcı tarafında yapılan güncellemeler sayesinde de artık tarayıcı performansı, hani PC gibi demeyelim, PC'de ne buluyorsanız aynı şekilde olmuş. Akıcılık, hassasiyet, takılmadan bütün sayfalarda gezebilme, geliştirilmiş HTML5 sayesinde daha iyi video deneyimi, telefonda bulabilecekleriniz arasında ve 4.1'le diğer telefonlarda gelecekler arasında.
Evet, doğru söylüyorsun. 4.1 güncellemesini aldıktan sonra Galaxy S3 ve One X de bu seviyede tarayıcı performansı sunacak. Burada Google'un yaptığı şey şu olmuş temelde. Tarayıcı uygulamasının işlemci ve bellek kullanım verimliliğini ciddi şekilde arttırmışlar ve Java Engine'de de V8 motorunda da güncellemeler yaparak tarayıcı üzerindeki pek çok uygulamanın daha hızlı gerçekleşmesini sağlamışlar. Tabi burada ele aldığımız telefon Galaxy Nexus, zaten Samsung telefonlar tarayıcı performansı olarak hep iyiydi. Galaxy S2'de keza incelemesini yaptığımız zaman öyleydi. Ama asıl önemli nokta burada HTML5 desteğinin geliştirilmesi. Hani bugün İnternetin, web ortamının geleceği HTML5 olarak gösteriliyor ki rahmetli Steve Jobs da Flash'ı çok kötü geliştirmişti hani bu teknolojide gitmez diye. Şimdi tüm firmalar buna Adobe'da dahil HTML5'e yönlendirilmiş durumda. 4.1 ile birlikte artık Google'da HTML5'e yöneldiğini sinyallerini verdi. Çünkü tarayıcı geliştirmelerin ağırlıklı kısmı hep HTML5 üzerine. HTML5...
Aynı zamanda tabii Flash desteği de kaldırıldı. 4.1'de artık Flash olmayacak. Bunun da altını çizelim. Bu sayede HTML5 de alıp başını gidecektir diye
düşünüyorum. Alıp başını gidecek. Sonra. Tabii bununla birlikte hani tarayıcıdan bahsetmişken belki yeri doğru yeri burası olabilir. Chrome da artık resmi olarak Android Market'te beta sürecinden çıkarak yerini almış durumda ki zaten pek çok Android telefon kullanıcısı da ki hatta iOS kullanıcıları da buna dahil. Yavaş yavaş herhalde Chrome tarayıcısına geçecek gibi görünüyor.
Evet, burada şunu söyleyelim yalnız. Galaxy Nexus'un içindeki dahili web tarayıcı Chrome'dan kat kat daha fazla performans sunuyor. Çok daha başarılı çalışıyor. Eğer Galaxy Nexus sahibiyseniz Chrome'a takılıp kalmayın derim. Mutlaka kendi dahili tarayıcısını bu güncellemeden sonra deneyin. Ama hani burada büyük ihtimalle şöyle bir soru da akıllara gelecektir. Çünkü benim de aklıma geldi ve test ettim. Ya bu kadar akışkanlık kazanmış, bu kadar gelişme var. Acaba benchmarklarda skorlar ne kadar değişti diye. Centic benchmarklara baktığımızda skorların fazla değişmediğini görüyoruz. Bu da erdi. Şunu da gösteriyor. Demek ki benchmark her şey değil.
Evet, benchmark bizim gibi donanım tutkunları ya da cihaz tutkunları için
bir karşılaştırma aracı ama.
Bir karşılaştırma aracı yani ya da telefon o kadar para verdim bari şu noktada daha iyi olduğunu göreyim diyenler için önemli bir kriter, argüman olabilir ama artık akıllı telefonlar için hepsinde benzer donanımlar var işte. İki farklı telefondan bahsediyoruz. İkisinde de 4 çekirdekli işlemci var. 1 GB RAM var. Var da var yani. Burada önemli olan kullanım deneyimi. Kullanırken ne kadar rahat hissettiğiniz. 4.1 ile birlikte Galaxy Nexus belki daha pahalı olan başka telefonlardan daha rahat hissettirdiğini söyleyebiliriz.
Evet, yani benchmarklar kesinlikle kullanıcı deneyimi konusunda bir bilgi vermiyorlar. Orada telefonun daha düşük alması, daha yüksek alması sizin o telefondan nasıl bir keyif alacağınızı göstermediği için en güzeli alıp ele denemek ya da videoları izlemek. Hani ne kadar akıcı çalıştığı, neler sunduğuna bakmak olacaktır. Şimdi tarayıcıyı bir kenara bırakıp diğer bir gelişmeye bakalım. Bence önemli gelişmelerden bir tanesi. Bu da telefon rehberinde kişilere yüksek çözünürlükte resim atayabilmek. Çok enteresan. Google'da kişilere resim atayabiliyorsunuz fakat 4.1'e kadar hepsinde düşük çözünürlükte resim atıyorduk. Telefonlarda bunu kalkıp biri sizi aradığında tam ekran göstermeye kalktıklarında berbat bir görünümle karşılaşıyordu.
Evet, çok küçük bir ikonumsu bir fotoğraf çıkıyordu ve bu hakikaten telefonun genel şablonuna uymayan çirkin bir görüntüydü.
Evet, çirkin bir görüntüydü. Ya bunu bir türlü düzeltmiyorlardı. Bu hani ilk baştan beri, 2.1'den beri böyle gidiyor. Şimdi 4.1 ile beraber düzelmiş durumda. Artık yüksek çözünürlükte güzel fotoğraflar görebileceksiniz. sevgilini size aradığında Frankenstein'le karşılaşmayacaksınız. Hani böyle bir şey de söyleyebiliriz. Evet, değişik bir fotoğrafla karşılaşmayacaksınız. Önemli konulardan bir tanesi. Bir diğer gelişme de aslında şu an bizim dilimizde her ne kadar çok fazla çalışmıyorsa da sesli komutlar artık internete ihtiyaç duymadan 4-1'de çalışabilecekler. Hı hı. Telefona sesli komut verdiğinizde eğer dil paketini indirmişseniz, telefon ayarlar kısmından dil paketleri indirilebiliyor. Bunları internete bağlanmadan kendi içinde işleyip size dönebiliyor. Aynı zamanda sesli arama fonksiyonu da bu sayede bayağı bir hızlandırılmış. Tepki süresi çok düşürülmüş.
Evet, bu özellikle sesli arama kısmı offline çalışması büyük önem taşıyor. Çünkü online uygulamada, yani online ihtiyaç duyan tüm ortamlarda sonucunda hepimizin bir 3G paketi var ve paketten de data tüketimi söz konusu olabiliyor. Bundan daha önemlisi her zaman bu hizmetten faydalanabilmek için bir internet bağlantısına gereksinim duyuluyordu. Şimdi Google artık bunu 4-1 ile birlikte kaldırmış durumda, offline'da kullanılabiliyor. Hani burada Google'ın bir değişen stratejisine de tanık oluyoruz aslında. Yavaş yavaş İnternete ihtiyaç olan tüm uygulamalar artık offline modda da çalışır hale gelmeye başladı. İşte bunu Documents'ta da görmüştük. Şimdi haritalarda da keza öyle.
Aslında hani bulutta bu kadar yüksek güç ve veri gerektiren bir uygulamanın telefon gibi düşük güçlü bir cihazı da offline olarak çalışabiliyor oluşu firmanın programlama konusuna kadar geliştiğini de gösteriyor.
Evet, Google zaten bu konularda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Hani bir taraftan zaten Chromos işletim sisteminin çalışmaları da devam ediyor. Bir işletim sistemine sahip olacaksanız her şeyi bulutta çalıştıramazsınız. Hani Android üzerinde bunun temellerini atmaya devam ediyorlar. Burada işte artık ses özelliğinin de offline modda çalıştır hale gelmesi bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi.
Evet, sesle ilgili enteresan bir gelişme de var. Artık Android 4.1 ile beraber Android cihazlar harici USB ses kartlarını da desteklemeye başladılar. Garip bir durum. Yani telefonda harici ses kartlarına gerek var diye düşünebilirsiniz. Fakat bu dock ünitelerinde çok fazla işe yarayacaktır. Çünkü aslında baktığınızda Google 4.1 lansmanında bildiğiniz gibi kendi ev için çoklu ortam cihazlarını tanıttı. Özellikle
Nexus Q.
Nexus Q çok enteresan bir cihazdı. Ne kadar işe yarar ne kadar yaramaz tartışılır. Fakat Google'ın Android 4.1'e harici ses kartı desteği getirmesiyle beraber artık telefonunuzun içindeki ses sistemi ne olursa olsun bundan bağımsız dock ünitelerinde yüksek ses kalitesi elde edilebilecek.
Evet, bu DAC istasyonu dediğimiz ya da beşik diyebileceğimiz özel amaçlı cihazları artık 4.1 ile birlikte Android telefonlarda görmeye başlayacağız ve uyumlu cihazların da önümüzdeki aylarda satışa çıkacağı söyleniyor. Bu cihazlar nasıl cihazlar olabilir? İçerisinde bir amplifikatör olan bir cihaz olabilir. Farklı tasarım özelliklerine sahip ses sistemleri de olabilir bunlar. Artık Android ile birlikte Google diyor ki telefonunuzu oturma odanızdaki bir DAC station'ın üzerine takıp bir eğlence üstüne dönüştürebileceksiniz diyor.
Tabii aynı USB portu üzerinden hem şarj olabilip hem de HDMI görüntü aktarabiliyor oluşunu da unutmayalım. Hı hı. Yani burada tek bir bağlantı portu üzerinden hem HD görüntü alacağız, hem ses ayrıca bir ses kart tarafından işlenecek, hem de 4.1 ile beraber gelen enteresan bir ses özelliği, yine çoklu kanal ses desteğine kavuşmuş durumda telefonlar. Belki 5.1 bir filmi artık telefon üstünden rahatlıkla televizyonumuza aktarıp rahat rahat izleyeceğiz ev sinema ses sisteminde.
Buradan sesle ilgili bir başka önemli özellikle audio chaining diye geçiyor. Yani ses zincirlemesi. Burada şarkılar arasında aralık bırakmadan hızlı geçişler de yapılabiliyor. Bu gapless olarak da ifade ediliyor bu. Yani hemen bir şarkıdan diğerine aynı bir DJ setindeki geçiş gibi hemen geçebileceğiz. Bu da yine müzik çalarlar için özellikle önemli bir özellik.
Evet, yani müzik dinlemeyi sevenler için artık telefonlarında oldukça iyi gelişmeler var. Kamera tarafında da gelişmeler var. Sen kamera tarafındaki gelişmelere değinmiştin. Fakat ben ilk olarak yüz tanımadan başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi yüz tanıma aslında Ice Cream Sandwich'le beraber hayatımıza girdi. Yani 4.0 diyebiliriz buna. 4.0 Android sürümüyle beraber yüz tanıma fonksiyonunu kullanmaya başladık. Burada bazen şöyle sıkıntılar yaşanabiliyordu. Arkadaşınızın resmini göstererek yüz tanıma sistemini elege edebiliyordunuz.
Aynen öyle.
Çünkü oradaki arkadaşınızın yüzünü gören sistem o gerçek mi, yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye hiç bakmadan telefonu açabiliyordu. Şimdi 4.1'de bu daha da geliştirilmiş durumda. Artık gözlükle taksanız, sakal da bıraksanız telefon değişik durumlara göre yüzünüzü tanımlayabiliyor, bunları kaydedebiliyorsunuz telefona ve ona göre açılış yapabiliyor. Aynı zamanda sizin gerçek bir insan olup olmadığınızı anlayabilmek için de yüzün hareket etmesini istiyor.
Göz kırpmanızı istiyor.
Evet, göz kırpmanızı isteyebiliyor. O tip hareketler yapmanızı isteyebiliyor. Ve yüz tanıma fonksiyonunu çok daha hızlandırılmış. Zaten şu anda izleyenlerimiz görüyor. Çok hızlı bir şekilde yüz tanıyıp açabiliyor. Hani ben kendi yüzümü tanıttım. Senin yüzün de açmıyor. Ama benimkini de çat diye açabiliyor sistem.
Evet, hem hızı arttırmışlar hem de hassasiyeti arttırmışlar. Çünkü bir önceki sürümde şöyle bir sıkıntı da vardı. Arkadaki ışık miktarı değiştiği zaman bile algılamada sorun yaşayabiliyordu. Şimdi daha kusursuza yakın bir hale getirdik diyorlar. Hani bu face unlock olayını ne kadar pratik kullanım özelliğidir, ne kadar değil de tartışılabilir ancak telefonun aynı zamanda iş amaçlı kullananlar için ekstra güvenlik önlemleri her zaman iyidir. Örneğin ben dizüstü bilgisayarımda hiçbir zaman parmak izi okuyucu kullanmadım ama kullanan insanları biliyorum özellikle iş alanında. Bu Face Unlock da hem Google için bir mühendislik gösterisi olacaktır. Çünkü en nihayetinde daha fazla özellik yaratıcı firma için, geliştiren firma için önemli bir rekabet unsurudur. Hem de ihtiyaç duyan özellikle profesyoneller için ekstra bir güvenlik özelliğidir.
Evet, aynı zamanda kamera tarafındaki gelişmelere gelecek olursak ekrandaki hızlanma sayesinde, yani arayüzdeki hızlanma sayesinde artık kamera tarafında da çok fazla animasyon görüyoruz. Özellikle fokus yapacağımız sırada yeni bir animasyonla bize fokusun düzeyi tam olarak hangi konumda gösterilebiliyor. Tabii fotoğraf çektikten sonra Windows Phone'larda biz gördük bunu aslında. Windows Phone 7 ile beraber hayatımıza giren bir animasyondu. Çektiğimiz fotoğraf ekranın sağına soluna doğru yapışıyor. Biz burada parmağımızla fotoğrafı çekerek direkt ön izlemesini yapabiliyoruz. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi ve çok güzel bir animasyon sağlıyor. Aynı zamanda galeri modunda fotoğraflar arasında geçiyorken pinch to zoom efektini, yani parmağımızla çimcikleme hareketi mi diyeyim aslında buna. Çimcikleme hareketiyle zoom'u kaldırdığımızda bir film şeridi gibi görünüyor her şey ve film şeridinde kamera görüntüsü canlı olarak akmaya devam ediyor. Yani arayüz o kadar hızlandırılmış ki animasyon 60 kare akmaya devam ederken aynı zamanda o canlı olarak kamera görüntüsünü orada görebiliyoruz.
Evet, kamera ve kameradan sonra fotoğrafların gizlendiği, saklandığı, tutulduğu galeri kısmıyla ilgili çok sayıda animasyon eklenmiş. Ancak bu animasyonlar biraz insanı korkutmuyor da değil, çünkü bu kadar çok animasyon olması donanımsal ihtiyacı da yavaş yavaş arttıracak. Hani bu özellikleri orta seviye telefonlarda ne derece kullanırız onu denemek lazım. Güçlü telefonlarda çok güzel çalışıyor. Görsel anlamda zengin kazandırıyor, ancak fotoğrafı çekerken ön izlemesini görmek, daha sonra çektiğimiz fotoğrafın sağ tarafı animasyonla gitmesi ya da ekrana yapışması gibi özellikler daha güçlü telefonlara ihtiyacı da arttıracak gibi görünüyor.
Tabii burada hani birçok izleyenimizin aklına da aynı soru gelmiştir eminim. Fakat Nexus S'de de çalışması aslında artık orta ve üst sınıf diye tabir ettiğimiz telefonlarda bu özellikle rahatça kullanabileceğimizin de bir göstergesi.
Evet, rahatça kullanacağız ama tabii hani Android'in yaygınlaşmasındaki belki en büyük etkenlerden birisi ucuz giriş seviyesi telefonlardan. Evet. Onlar da ne kadar çalışır bunu deneyip göreceğiz.
Belki ileride, şu an bir resmi açıklama yok ama Windows Phone'larda olduğu gibi bir limitlemeye gidebilirler. Yani alt nesil telefonlarda gibi şunlar çalışmayacak, üst tarafta bunlar çalışacak diye bir şey yapılabilir belki.
Çünkü 4.1 ciddi anlamda görsel zenginlik ve içerik anlamında yeni animasyonlar vesaire içeriyor. Burada tabii donanım tarafındaki ihtiyaç da ister istemez artıyor. Zaten Android de yavaş yavaş şeye dönmeye başladı. Yani Windows işletim sistemleri gibi. Her yeni sürümde çok fazla görsel zenginlik ve özellik ve buna bağlı olarak donanım anlamında daha fazla ihtiyaç ya da var olan donanımın daha fazla kullanılması durumunu ortaya çıkarıyor.
Evet, ama 4.1'de şunu söyleyebilirim. Hani bu dediğim Windows 7 gibi oldu. Vista'da gerçekten çok fazla donanım ihtiyaç duymuştu Windows, fakat Windows 7 ile beraber olan donanım çok hızlı bir şekilde kullanılmıştı. Şu an 4.1'de olan donanımın çok hızlı bir şekilde kullanıldığını
görüyoruz. Evet, var olan donanımdan daha iyi faydalandığını zaten aynı telefonda. Yani Galaxy Nexus tam 4.0 hem de 4.1'i tecrübe etmiş kişiler bunlardan biri sensin. Çok rahat gördün. Burada hakikaten Google Android Ice Cream Sandwich'i çok iyi optimize etmiş bu sefer ve ortaya çok daha sağlam, dedikleri gibi yağ gibi akan bir işletim sistemi çıkmış.
Evet, aynı zamanda hani burada belki çok yüksek kullanım akılları acaba çok da fazla pil tüketiyor mu diye gelebilir. Fakat Galaxy Nexus'ta 3 saat, 3,5 saat ekran açık kalma süresi, 1 saatte telefon görüşmesi yaparak telefonu tüm gün kullanmaya devam edebiliyorsunuz. O süreçte 16 saat, 14 saat açık kalabiliyor telefon o aralıkta. Ya bu da müthiş bir kullanım süresi anlamına göre bir akıllı telefon için.
Galaxy Nexus ilginçtir zaten, hep pil konusunda sınıfında iddialı bir telefon oldu. Ki burada Google'un bir müdahalesi de söz konusu olabilir. Çünkü Google markasını taşıyan bir telefon. Android 4.1 doğrudan hani pil tüketimine yönelik bazı şeyler, açıklamalar yapmadılar. Ancak Galaxy Nexus üzerinde bugün Galaxy S3 ve One X'e kıyasla daha uzun pil ömrü sunduğu aşikar.
Evet. Aynı zamanda tabii hani biz hep arayüzdeki gelişmelerden bahsettik. Fakat bazı fonksiyonlarda da gelişmeler var. Google Now da bunlardan bir tanesi. Artık arama fonksiyonuna her yerden çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Ve eriştiğiniz anda arama fonksiyonu size sizinle ilgili takip ettiği verilere dayanarak o anda hızlı bilgiler verebiliyor. Mesela hava durumunu söyleyebiliyor. O an eğer toplu ulaştırma kullanıyorsanız, toplu taşımadan yararlanıyorsanız otobüs saatlerini size bulunduğunuz bölgeye geri gösterebiliyor. Yani arama yapmadan da aslında bazı bilgileri çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Knowledge Graphs isminde yeni bir sisteme de geçilmiş. Mesela diyelim ki siz Başkan Obama veya Atatürk hakkında bir bilgi almak istediniz. Bu kişileri arattığınızda direkt olarak o kişinin ufak bir özgeçmişi gösteriliyor size. Yani başka bir sayfaya gitmeden. Daha sonrasında o bilgiler yetersiz kalırsa attık arama sonuçlarından herhangi birini seçebiliyorsunuz. Bu herhangi bir yer de olabilir. Ve bina da olabilir. Eğer çok tanınmış ve bilindik bir şeyse Google onun için size özel bir ilk önce bilgi veriyor. Ön ondan sonrasını gösteriyor. Bu da
aslında
iddialı olmuş, fakat hani bu bilgileri içeren diğer sitelerde ki hitleri düşüreceği için de aslında hani değişik bir durum.
Ben burada istersen önce biraz Google'ın üzerine duralım. Çünkü Google çok fazla Google I.O. konferansında bunun üzerine durdu. Doğru zamanda doğru bilgi sloganıyla çıkardılar bunu. Bu uygulama içerisinde pek çok farklı kart var. Bunlar işte kişi kartı, hava durumu kartı, ulaşım kartı, mekan kartı gibi kartlar. Bu kartlarda örneğin hava durumu kartı siz sabah kalkmadan telefon direkt hava durumu bilgisini ekranınıza getiriyor. Ya da örneğin uçağınız var diyelim, uçağa yakın kalkış saatleri vesaire gibi bilgileri ekrana getiriyor. Ya da çok sık bir otobüs kullanıyorsunuz, bu otobüsün saatlerini ekrana getirebiliyor.
Tabii takvimle de eşlenik çalışıyor bu arada. Takvime girdiğiniz bilgilere bakarak aslında hava durumu mu önemli, uçuş mu önemli, size aynen, buna göre bilgileri ekrana getirebiliyor.
Yani bu Google şunu söyledim, yapmaya çalışıyor aslında. Her telefon sahip olan kişinin kendi özelliklerini yansıtabilecek bilgileri ekrana getirebilmeli. Yani her telefon sahibine özel bir hale gelebilmeli mantığına yol açtılar.
Aslında dijital asistan olayını birkaç adım ileri götürüyorlar.
Kesinlikle çok doğru bir tabir. Hani o dijital yardımcı, dijital asistan konseptini, mantığını artık Google Now'la birlikte farklı ve en çok duyulan ihtiyaçlarımız gibi, bunlar işte az önce söyledik, ulaşım, mekan, hava durumu gibi. Size özel, sizin belirlediğiniz kriterler çerçevesini ekrana getirebiliyor. O bilgi database'i, bilgi veri tabanı özelliği çok ilginç. Aslında orada biz zaten uzun süredir Wolfram Alpha gibi arama motorlarını kullanıyoruz. Siz işte örneğin Boğaz Köprüsü'nün uzunluğunu sorduğunuzda size anında gerekli bilgiyi getirebiliyor ekranlara.
Hatta o anki değerine kadar söyleyebiliyor.
O anki değerine kadar söyleyebiliyor. Ya da örneğin iki firmanın borsa değerini karşılaştırmak istediğiniz zaman hemen tüm dataları gerek Nasdaq'tan olsun, gerekse diğer New York borsasından olsun getirebiliyor. Buna Hilmi abiye pek söyleyemiyoruz ama burada işte aynı mantık aslında bu veri tabanı özelliğiyle birlikte artık akıllı telefonlara gelmiş durumda. Siz örneğin Eiffel Kulesi'nin uzunluğunu sorduğunuzda hemen Eiffel Kulesi'nin fotoğrafını sağ yanaştırıp sol tarafta da gerekli bilgileri veriyor. Fazlasını isterseniz de alttan mor tuşuna basıp daha fazla bilgi alabiliyorsunuz.
Daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Şimdi arayüzle ilgili gelişmelere dönelim. Şimdi Android'i özel yapan iki tane fonksiyon var aslında. Tamam, birçok fonksiyon var fakat arayüze baktığımızda bu cihaz Android'e benziyor dememiz için ilk önce bir uyarı çubuğunun, uyarı bildirim penceresinin bulunması gerekiyor. Zaten bu pencereyi gördüğümüzde hemen ilk aklımıza gelen Android işletim sistemi oluyor. Bir ikincisi de ekrana widgetler koyabilmek, araçlar koyabilmek. Bundan öncesinde birçok telefonda gördük fakat en işlevsel şekilde Android'de kullanıldığı için artık Android'le beraber daha fazla anıyoruz bunları. Durum çubuğundaki gelişme şöyle 4.1 ile beraber. Artık durum çubuğunda bir mesaj gördüğünüzde ya da bir e-posta geldiğinde hakkında çok daha fazla bilgi alıyorsunuz. Yani ufak bir ikonla şu kadar e-posta geldi yerine şu kişilerden, şu konularda e-postalar geldi diye artık bilgileri görebiliyorsunuz. Çok rahat okuyabiliyorsunuz bunları. Bir SMS geldiğinde ise çift parmağınızı tıklayıp bunu aşağı çekerek direkt orada mesajı okuyabiliyorsunuz. Çok gelişmiş, çok güzel bir özellik. Hani bunu ilk başta anlattıklarına ben çok fazla kolaylık sağlayacak bir şey mi gelmedi açıkçası. Fakat kullanmaya başladığımda gördüm ki durum çubuğu artık çok daha fazla işinize yarayacak.
Ya tek tek daha fazla bilgi almak için menülerde o uygulamanın içine girmek yerine durum çubuğundan, bildirim çubuğundan buna girebiliyorsunuz. Burada önemli özelliklerden bir tanesi de artık her uygulamanın kendi bildirim özelliğini açma kapama özelliği. İstemediğiniz bu uygulamada bildirimin özelliğini kapatabiliyorsunuz.
Evet, direkt olarak bildirim özelliğini kapatıyorsunuz. Bu bazı oyunların menülerinde yer almıyordu. Oyunlar da sürekli olarak şu kadar param birikti, gel harca, beni oynamaya devam et. Öyle, İşte şu düşman saldırdı, gel şehrini kurtar diye böyle bildirimler yolluyorlardı. Artık onları ne güzel ki kapatabileceğiz ve kurtulacağız onlardan. Aynı zamanda arayüzde dedik ya araçlar yerleştirebiliyoruz diye. Araç yerleştirenler bilirler. Eğer ekranda çok fazla ikon varsa ve araç tekrar boyutlandırılması gerekiyorsa ilk olarak yer yok deyip direkt olarak ekrana yerleşmiyordu. Şimdi yeni geliştirilmiş akıllı özellik sayesinde araç direkt kendi boyutunu kendi ayarlıyor. Ve eğer oraya yerleşebiliyorsa boyutlanarak ekrana yerleşiyor. Güzel olmuş. Kullanışlı olmuş. En azından yerleştirip daha sonrasında istediğiniz yere atayabiliyorsunuz.
Evet, Android işletim sisteminin senin de söylediğin gibi en büyük farklarından, özelliklerinden birisi bu widget dediğimiz uygulamacıklar diyelim artık biz ona. Ekrana destek veren, sahip olduğumuz uygulamalar arasında uyumlu uygulamaları ekrana taşıyıp örneğin hava durumu bilgisini doğrudan ekrandan alabiliyoruz ya da borsa bilgisini alabiliyoruz ya da arama uygulaması koyabiliyoruz. Bunlar artık biraz daha fazla özelleştirecek şekilde boyutlandırma imkanı tanınmış. Hani sığabilecek yere uygulama kendisini otomatik olarak ölçeklendirebiliyor ve oraya yerleşebiliyor ki daha önceki sürümlerde hayır sen buraya uygulamayı koyamazsın, ben oraya sığmam deyip bu isteği talebi reddediyordu. Şimdi artık eğer kendisini ölçeklendirebiliyorsa otomatik olarak kendini o boş alana göre boyutlandırabiliyor widgetler.
Evet, birçok kişinin işine yarayacaktır. Son olarak değineceğimiz özellik ise 4.1'de birçok özellik var fakat biz öne çıkan hayatımızı kolaylaştıracak özelliklere daha fazla değinmek istedik. Galaxy Nexus'la beraber 7 inç tabletler içinde arayüzde bazı ayarlamalar var. Artık optimizasyonlar var. Bu da şu anlama geliyor. 7 inç çok daha fazla HD tablet göreceğiz. Çünkü bu optimizasyonlar tablet dikey kullanırken, yatay kullanırken araçların nasıl görüneceği, nasıl aslında daha güzel görünecekleri üstüne tasarlanmış.
Şimdi Nexus 7 Android tarafındaki bu tablet sessizliğini bozan bir cihaz oldu. Çünkü tablet tarafında Android'de maalesef uzun süredir ete dişe dokunur bir tablet göremedik.
Bir de bir kargaşa vardı. Herkes kendi tabletini kendi donanımıyla çıkartıyordu. Aynen, bu da ister istemez bir bölünmüşlük yaratıyordu o tarafta.
Şimdi hani Apple tarafında aylar öncesinde yeni iPad dediğimiz iPad 3 çıktı. Ancak Android tarafında neredeyse çok uzun süredir hani dünya çapında ses getirecek bir tablet yoktu. O sessizliği Google tamam ben buna son veriyorum dedi ve kendisi bozdu. Asus'la birlikte ürettikleri Nexus 7 ile birlikte. Nexus 7 aslında şu Kindle Fire çok başarı kazandı Amerika'da. Bu Amazon'un geliştirdiği 7 inç boyutundaki tablet. Ancak Kindle Fire'daki sıkıntı şuydu. İşletim sistemi tam anlamıyla 7 inç boyutunda bir tablete hazır bir işletim sistemi değil. Gerek arayüz olsun, gerekse de arayüzde en çok kullanılan uygulamalar olsun. Tamam Amazon Android işletim sistemi üzerine bir takım optimizasyonlar yapmıştı kendisi. Bazı uygulamaları özelleştirmişti kendisi için. Ancak dünya çapında yaygınlaşması düşünülen 7 inç boyutundaki tabletler için bunlar yeterli değil. Çünkü her üreticinin kendisi ayrı bir tablet çıkarıyor. Burada Jelly Bean'le birlikte Google artık 7 inç optimizasyonu da sunmuş durumda. Pek çok uygulama hem yatay hem de dikey modda 7 inçte çalışacak şekilde tasarlanmış durumda. Hani Nexus 7 zaten fiyat anlamıyla da çok ciddi yaygınlık kazanacak gibi. Ancak bununla birlikte önümüzdeki aylarda pek çok farklı üretici de 7 inç çıkaracaktır ki zaten 7 inç genel olarak taşınabilirlik ve kullanılabilirlik anlamında ideale yakın tablet olarak düşünülüyor. Çünkü 10 inçte de taşıması zor. 7 inç palto cebine girebiliyor. Elde taşıması daha kolay oluyor. En nihayetinde üreticiler için ikinci bir pazar. 10 inçe bağlı kalmak yerine artık 7 inçte de işletim sisteminin tam anlamıyla güzel çalıştığı ve arayüzün tam anlamıyla oturduğu bir işletim sistemine Android 4 ile birlikte artık üreticiler sahip olacak. Biz de cihazlar çıktığında kullanmaya başlayacağız.
Evet, umarız çok daha güzel tabletlerle karşılaşırız. Bu videomuzda Android 4 ile hayatımıza giren yeniliklere baktık. Aynı zamanda Galaxy Nexus'un da çalışmasını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.